Ayrım 10-8.
Müesser bütün ruhuyla öfkeliydi ama soğukkanlı bir cesaretle ortaya fırladı. En yakın münadi kürsüsünün üzerine çıktı, tellalın elindeki teneke megafonu kaparak deniz kenarındaki kadınlara doğru Ali Fethi'nin sözlerini tekrarladı. Kadınlarımız tıpkı istiklal mücadelemizdeki gibi siyaset mücadelemizde de omuz omuza bizimle savaşacaklardır. Vatan kurtarmanın gururu gibi cumhuriyetin ebediyetini de birlikte yaşayacağız. Ortalık birdenbire karıştı. Nereden geldiği kestirilemeyen bir ses herkesi susturdu. Kahırlı bir ses çığlık çığlığa bağırıyordu. Kurtar bizi bunlardan Akçalı! Ses etkisini gösterdi. Kalabalığın çeşitli yerlerinden aynı sesler yükselmeye başladı. Herkes birdenbire sıkıntılarını birleştirmiş ve mevcut hükümeti şikayete başlamışlardı. Bir süre sonra Hizmet Paşa'ya yönelik şikayetler daha da hızlanarak Cumhuriyet'ten şikayet noktasına dönüştü. Müesser elindeki megafonla bağırıyordu. Susunuz efendiler, Cumhuriyet'e dil uzatmayınız. Konuşmayı duyurmak istediği kadınlara döndü, sesini olanca gücüyle yükseltti. Müesser'in el işaretiyle bütün kadınlar hep bir ağızdan Muallim İsmail Hakkı Bey'in Gazi Hazretleri için bestelemiş olduğu Mahur Marşı okumaya başladılar. Bir yandan çığlıklar halinde Cumhuriyet'e ve Gazi'ye kafa tutanların sesi yükseliyor, öte yandan bu sesi bastırmak için kadınların bulunduğu yerden marşlar söyleniyordu. Ali Fethi kürsüden inmedi. Bu telaşlı havanın sükunet bulacağını ve kaldığı yerden konuşmasına devam edeceğini düşünüyordu. Böyle bir havada konuşmaya devam etmesi istenmeyen durumların doğmasına yol açabilirdi. Akşamın serin rüzgarıyla birlikte Makbule Hanım uyardı. Serinlik artıyor, rahatsızsınız, biraz istirahati çekiliniz. Ali Fethi Bey kürsüden inmiş, kendisini misafir kalacağı eve götürecek otomobile yaklaşmıştı. Gözleri kalabalığın üzerindeydi. Kürsüden sözlerini tekrarlayan kadını arıyordu. O kadındaki heyecan ve sabrı hayranlıkla izlemişti. Eğer herkes bu kadının vatanperverliği kadar görev sorumluluğu üstlenirse, Cumhuriyet'in ebediyete kadar payidar olacağı tartışılamazdı. Otomobile binerken kendisini korumakla görevli Hafiye'ye döndü. Bu kadının kim olduğunu öğrenin. Nice tehlikeli maceraların içinde pişmiş yaşlı Hafiye, sır verir gibi Ali Fethi Bey'in kulağına fısıldadı. Çineli Müyesser, ona herkes iştiraki yuncu der. Adnan Bey, Berin Hanım'ı Çeşme'de Rasim Palace Oteli'ne bırakmış ve tek bir kahve dahi içmeden konak meydanına dönmüştü. Büyük özen ve dikkat içinde Ali Fethi Bey'i dinlemiş ve söylediklerinin Cumhuriyet gerçeğindeki yerini tartmıştı. Cumhuriyet'in ilk başvekili sanki terakkiperver fırkanın macerasını yeniden yaşamaya zorlanmış gibi iğreti bir heyecan içindeydi. Cumhuriyetçiliği, milliyetçi ve layık bir disiplinin iki koldan saran muhabbetiyle tarif ediyor, ötesinde dikkat çekecek bir şey söylemiyordu. Kürsüde söyledikleriyle şimdi anlattıkları arasında önemli bir fark yoktu. Ama çok ciddi bir eksiklik olduğu belirgindi. Belki Ali Fethi Bey'in kendisi bile bu eksikliğin farkında değildi. Gazi Hazretleri kendisini Yalova'ya çağırmış ve yeni bir parti kurarak genç cumhuriyete demokrasi getirmeyi arzuladığını söylemişti. Ali Fethi Bey, Paris Büyükelçisi olarak Avrupa'daki yeni düşünce ve siyaset akımlarını yakından tanımak fırsatı bulmuştu. Ama bu teşhis, Cumhuriyet'i bu fırsatların yeşereceği bereketli bahçe haline getirememişti. Gazi'nin verdiği talimat ve garantiyi yeterli görmüş ve bu işe girişmişti. Bu talimat ve garanti bir eski dost hatrının sayılmasıydı. Bu hatırşinaslığın birdenbire bir siyasi mesuliyet hükmüne dönüşmesi mümkün değildi. Sıkıntı büyüktü. Liberal düşünceler için Cumhuriyet henüz hazırlıklı görünmüyordu. İsmet Paşa devletçi bir ekonomiyle memleketin ihya edileceğini her fırsatta söylüyor, şehir şehir gezerek devletçi ekonominin nimetlerini anlatıyordu. Büyük dünya buhranı sonunda Cumhuriyet'in sanayileşmesi ve kalkınma sadece devlet kaynaklarına dayandırılacaktı. Böyle bir anlayışın karşısına mahiyeti tam kavranmamış bir liberalliğin ne derece etkili olacağı iyi hesaplanmış görünmüyordu. Gazi'nin teminatı ve desteği olduğu için serbest fırkaya karşı doğrudan hücum etmek cesaret isterdi. Şimdilik kimse de bu cesaret görünmüyordu. Kimse Gazi'nin emirlerine karşı gelemezdi. İsmet Paşa hırslı fakat temkinli lisan kullanıyor, ancak her fırsatta serbest fırkanın fikirlerini alaşağı etmekten geri kalmıyordu. Serbest Cumhuriyet fırkasının güzide temsilcileri için liberaller deyip geçmişti. İsmet Paşa'nın bütün korkusu yakında yapılacak belediye seçimlerinde serbest fırkacıların başarı göstermesiydi. Bu ihtimal bütün neşesini kaçırmıştı. Adnan Bey'in Ali Fethi Bey'le yaptığı konuşmada ilk kavradığı nokta buydu. İsmet Paşa seçimden korkmuş ve partiye cephe almıştı. Gazi Hazretleri desteğini ne kadar daha sürdüreceğini belirtmemişti. Ali Fethi Bey, İzmir mitinginden sonra Manisa'ya geçmiş ve miting alanını dolduranlara Gazi Hazretleri'nin selam ve desteğini söyleyince miting alanı sevinç çığlıklarıyla çınlanmıştı. Ertesi gün aynı şey Aydın mitinginde yaşanmış, halk Ali Fethi Bey'in yanında Adnan Bey'i görünce mutlulukla serbest fırkaya büyük destek vermişti. Ali Fethi Bey'in teklifi açıktı. Adnan Bey'in Aydın'da serbest fırkayı kurup teşkilatlandırmasını istiyordu. Anlattıklarının bir siyasi mücadele için inandırıcı, hatta heyecanlandırıcı bir tarafı yoktu. Ama halkın galeyana gelmiş sıcaklığıyla Ali Fethi Bey'i bağrına basması, bu siyasi hareketin eğer önüne engel çıkarılmazsa hemen kabul edeceğini gösteriyordu. Ali Fethi Bey nazik bir lisanla Adnan Bey'e sordu. "Kabul mü Adnan Bey efendi?" Adnan Bey aynı nezaketle cevapladı. "Hayırlı olsun efendim." Ali Fethi Bey bu haberin herkes tarafından bilinmesini istiyordu. Dışarıya çıkıp ne olup bittiğini merak edenlere sonucu belirtmenin isabetli olacağını düşündü. Halkı fazla bekletmeyelim. Birlikte aşağı indiler. Halk önce kararın ne olduğunu öğrenip işlerine geliyorsa alkışlamayı düşünmüş, hiç ses çıkarmadan bütün serbest fırkacıların bir araya gelmesini beklemişti. Hep siyah sıcağına rağmen takım elbiseler içindeydi. Ellerinde şapkaları vardı. Fethi Bey koyu kahverengi çizgili bir elbise içindeydi. Aynı renkli şapkasıyla halkı selamladı. Adnan Bey, Ali Fethi Bey'in sağında duruyordu. Bembeyaz, tiril tiril bir elbise içindeydi. Saçlarını tamamen geriye taramış, iri ve geniş alnının ortaya çıkmasına fırsat vermişti. Şapkasını elinde tutuyordu. Beyaz ve lacivert çizgili kravatı, iri yakalı gömleğinin tam ortasında bir yelkenlinin denize açılışı gibi sallanıyordu. Adnan Bey, fotoğraf çekilinceye kadar kravatını tutmak ihtiyacını duymuştu. Ali Fethi Bey, kararı tebliğ etti ve alkış koptu. Adnan Bey artık serbest fırkanın Aydın il başkanıydı. Bu sevincini ailesiyle paylaşmak istedi. Çeşme'ye dönüp Berin Hanım ve Küçük Yüksel'i Rasım Palas Oteli'nden alıp karşı yakadaki eve getirecek, kendisi de birkaç gün Fethi Bey'in refakatinde bölgeyi dolaşıp Aydın'a dönecekti. Hikmet Bey yorgun argın evine gelmiş, bebeklikten henüz çıkmış ikizlerini kucaklayıp akşam keyfini çıkartıyordu. Gözleri hüzün içindeydi. Süreyya sinemasındaki muhasebe memurluğu görevini sürdürürken bir yandan pek fazla anlamadığı hesap işlerinin sorumluluğunda yorgun, öte yandan geçim sıkıntısının yarattığı ağırlık altında mahcuptu. Geçim sıkıntısıyla kıvranan Nazım ile Samiye'nin de varlığı dar evdeki huzursuzluğu artırıyordu. Her gece karısının başının etini yiyen hoyrat ikazlarıyla ruhunun dehlizlerinde yıkılmıştı. Yolda gelirken bunları düşünmüş ve talihsiz bir hayatın derinliklerinde nasıl kaybolup gittiğini muhasebesinde hep kendisini suçlu bulmuştu. Celile kendisi için bir nimetti. Eğer böyle güçlü bir kadının disiplini altında istenenleri yerine getirseydi, şimdi varlıklı bir aile reisi olarak bütün çocuklarını etrafında toplar, geçmiş günlerin lezzetlerini yad eden hatırlı bir paşazade huzuru duyabilirdi. Her akşam eve getirilecek 3-5 lokma nafakanın temini için katlandıklarını içine atıyor ve hiç ıstırap çekmemiş bir adam çehresi takınmak için kendi içinde kendi yüzünü kendine karşı boyuyordu. Yorgundu, mahzundu. En ağır da mahcuptu. Celile'ye mahcuptu, Nazım'a mahcuptu, Sami'ye mahcuptu. Yeni karısına, küçük ikizlerine mahcuptu. Aynaya her bakışında kendisinden hesap sorulacağı endişesiyle gözlerini aşağı indirir ve suçluluğun ağır korkusu altında ezik duran yüreğine katlanılması ağır acılar yüklerdi. Henüz 30'una varmamış Nazım'ın heyecanları, Samiye ile olan fiskoslu sohbetleri ve meraklı akşam bekleyişleri Paşazade Hikmet Bey'in zaten sağlam olmayan sinirlerini germiş ve dokunulsa ağlayacak hale getirmişti. Nazım'ın bir dula gönül verdiği duyulmuştu. Eren köylü Mehmet Ali Paşa'nın gelini diyorlardı. Oğlu Vedat Örfi ile genç yaşta evlendirilmiş, iki çocuk olduktan sonra geçimsizliğin getirdiği ağır baskı altında epey örselenmişti. Piraye güzeldi, gençti. Piraye bu yorgun evlilik terbiyesinde pişmişti. Olgun ve sabırlıydı. Nazım'ın kendisine tutulduğunu ilk anda anlamıştı. Uzun yıllar iyi yetişmiş bir kocanın koynunda hor görülüp, bir yana bırakılmış bir kadının, içli ve sağlam bir aşkı ilk gösterildiği anda kavramaması düşünülemezdi. Düne kadar devrimci şair, aşk şiirlerine imza atmaz böbürlenmesiyle çevresindeki kadınlara metelik vermediği söylenen Nazım, şimdi şiirlerin en aşk dolusunu Piraye'ye yazıyordu. Bir keresinde öylesine coşmuş ve kendinden geçmişti ki, bizim de bir çift sözümüz var aşka dair deyip, duygularının içtenliğini mısralara dökmüştü. Her dize ruhundaki iniş çıkışları yansıtan samimiyetle bir şiir disiplininin dengesinde birleşmiş ve duyguların, hazların mükemmelini yaratmıştı. Piraye henüz evliydi. Kocasının Paris'ten ne zaman dönüp karısını ne zaman isteyeceğini kestiren yoktu. Nazım ise işin boş vermişliğini ilk gün anlamış ve Piraye'nin kime ait olduğunun önemsenecek bir engel olmadığını söylemişti. Nazım için Piraye, başında güneşler esen altın gözlü çocuktu. Burnunun dibinden gelip geçen koca yaz boyunca avaz avaz çığlıklar atıp bir demet mor menekşe getiremediğinin acısını anlatıyor, sonra içten bir boyun büküklüğüyle mazeretini söylüyordu. Ne halt edek. Dostların karnı açtı, kıydık menekşe parasına. Piraye de işin farkındaydı. Böyle bir adama kapılmanın kendisini yeniden ıstıraplı günlere götüreceğini kestirmişti. İki çocuğu vardı. İkisi de bakıma ve şefkate muhtaçtı. Henüz 25'ine varmamıştı. Güzeldi ve bereketliydi. Küçük bir burjuva evliliği yapacak, bahçesinde ebrulu hanım elleri açan kutu gibi bir evde çocuklarıyla mutlu yaşayacaktı. Böyle ülküsü ve efsafıyla son derece etkili bir şaire kapılmamanın imkansızlığını da görmüştü. Nazım onun avuçlarını tutmuş ve içindeki aşkı hiçbir kötü ihmale fırsat vermeyen açıklık içinde söylemişti. Seni seviyorum Piraye. Avuçlarımda camdan bir şey gibi kalbimi sıkıp parmaklarımı kanatarak kırasıya seviyorum. Çıldırısıya seviyorum. Piraye iki gerçeğin tesirinde şaşkındı. Ailesi üzerinde ciddi baskı kurmuş, işsiz güçsüz bir adamın evliliğinde hayatının ziyan olacağı telkinlerinden bunalmıştı. Annesi sert bir lisanla durumunu kendisine hatırlatmış ve bu ilişkiye son vermesini istemişti. Hala evli bir kadınsın ve kocanın haysiyetine gölge düşürecek ahlaksızlığın içinde olamazsın. Adı dillere düşmüş, akıbetsiz bir komünistin peşine takılmak ailemize yakışmaz. Annesinin hatırlatmasında ciddi gerçek payları vardı. Düne kadar liberal ekonominin cumhuriyet için felaket olduğunu söyleyip, Gazi Hazretlerini serbest fırkayı kapatmaya mecbur eden Cumhuriyet Halk Fırkası'nın devletçi kadrosu, şimdi Nazım'ı sosyalist görüşlerin sahibi olmakla suçluyor ve dik başlı bu doğrucu şairi henüz palazlanmadığı bir zamanda darbe vurmak istiyordu. Tuzak inceden inceye hazırlanmaya başlamıştı bile. Nazım'ı sınıf edebiyatı yapmakla suçluyor ve bir zümrenin başka zümreler üzerinde hakimiyet kurmasına yeltenmekle itham ediyorlardı. Belli ki Cumhuriyet Halk Fırkası Nazım'ın suyunu ısıtmaya niyetliydi. Celile Hanım ince ön sezileriyle oğlunun başına gelebilecekleri görmüş ve bir küçük anne nasihatini şefkatle kulağına fısıldamıştı. Cumhuriyet henüz kendi siyasetçisini yetiştirmedi. Olanlar ittihatçı mirasıdır. Kıskançtırlar. Dün sevdiğini bugün düşmanına teslim ederler. Güçlen ve uyanık ol. Nazım böyle bir nasihatin içtenliğine inanmış ve annesinin nazar boncuğum dediği mavi gözlerini öperek sarılmıştı. Sen de uyanık ol anne, sen de. İstanbul'un nadir gördüğü bir beyaz geceydi. Günlerdir yağan kar her yeri tutmuştu. Celil'e sıcak sevgilerin yaşandığı bir karlı akşam hatırasıyla teselli aramış ve çok uzaklardan gelen mısralarda bu teselliyi bulmuştu. Şimdi gerilere dönüp bir korkak aşık hatırasına saygıyla eğilemezdi. Ama mısraların ağzından dökülmesine mani olamadı. Yahya Kemal Bey, Varşova'da alemin beyaza gömüldüğü bir akşam, Tamburi Cemil Bey dinlediği eski plakta ağdalı bir İstanbul özlemi duymuş ve hatıralarının bencilliğinde kendisine teselli aramıştı. Bin yıl sürecek zannedilen kar sesinin tesirindeydi. Bir kuytu manastırın gamlı dualarından etkilenmiş, Ergan'ın ahenginin yayıldığı ıslav kederinden zevk almamıştı. Zihni Varşova'dan çok uzakta, Tamburi Cemil Bey'in çaldığı plaktaki İstanbul ufkundaydı. Birdenbire mesudum işitmek hevesiyle, gönlüm dolu İstanbul'un en tatlı sesiyle. Celile Hanım şiirin en hassas beytinde kendinden bir pay bulmuş ve gururlanmıştı. Sonra güldü. Çocukça bir duygu işte, deyivermişti. Şairin kendini hissettiği körfez kandilliydi. Çubukluydu, istinyeydi, bebekti. ve körfez Celile'nin gözlerinde mavi, sesinde şakraktı. Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık. Uykumda bütün bir gece körfezdeyim artık. Serbest fırka başkanlığına getirilme kararı o kadar ani olmuş ve ailede şaşkınlık yaratmıştı ki, Behren Hanım son derece sıkıntılı bir hisle İzmir'e, annesinin evine dönmek istedi. İlk çocuğu henüz 2 aylıktı. Yaz sıcaklarında böyle uzun bir seyahate tahammül edemeyebilirdi. Kundaktaki yükseli bakıcısına emanet edip aşağı indi. Rasim Palas Oteli'nin antetli kağıtlarından birine duygularını yazdı, acele telgraf olarak Çakır Beyliğe çekilmesini istedi. Efendim, bize söz vermiştiniz. Siyasetten uzak duracaktık. Çiftliğimizdeki saadet bizi her zaman ihya eder. Fırsat elimizdeyken bu bahtiyarlığı ailenizden esirgemeyiniz. Lütfen efendim, şükran ve dualarımızla ellerinizi öperiz. Behren ve Yüksel. Bu kısa telgrafta her şeyi özetlediğine inanmıştı. Siyasetin ailesine felaket getirdiğini çok derinden yaşamış ve o acıların bu saadet dolu yeni yuvaya sıçramaması için dualar etmişti. Doktor Nazım'ın kendisini savunması için izin verilmeden ipte sallandırılışı, Evliyazade ailesinin en hicranlı hatırasıydı. Sonuç ortadaydı ve Adnan Bey yeni kurulan serbest fırkanın Aydın ili başkanlığına getirilmişti. Adnan Bey'le evlendikleri gün kendisinden istenenlerin hepsini tartışmasız kabul etmiş ve bugüne kadar sözünde tek aksamaya meydan veren ihmali olmamıştı. Adnan Bey evliliğinin şartlarını işin başında açıkça ortaya koymuş ve Naciye Hanım'ı da buna şahit etmişti. Yılın 7-8 ayı pamuk ekimi ve hasadı için Çakırbeyli'den ayrılamam. Sen de ayrılamazsın. Geri kalan 4 ay içinde ne istersen yaparız. İmkanlarımın el verdiği her şeyi yaparız. İstanbul'a gittiğimizde Tokatlıyan'da kalırız. Sonra adaya geçeriz. Yazın Rasim Palas'ta kalır, çeşme serinliği alırız. Sonunda sözü her şeyin dönüp dolaşacağı asıl merkeze getirdi. Yuvamız burasıdır. Biz Çakırbeyli'nin insanlarıyız. Burada doğar, burada ölürüz. Bizim kaderimiz bu topraklardır. Naciye Hanım dinlediklerinin ciddiyetini korumuş ama Adnan Bey'in bir çiftlik sınırları içinde ömür sürmeye devam edeceğine ihtimal vermemişti. Serbest fırka başkanlığına getirilişinde Behren'in böyle telaşlı bir asabiyetle siyasete bulaşmasının şikayetini haksız bulmuş, aile reisi olmanın verdiği hak ve otoriteyi kullanarak hafifçe azarlamıştı. Dikkat et, mayası olan adamların hamuru teknede kalmaz, taşarlar. Böyle devam edersen benim tanıdığım Adnan Bey seni boşar. Serbest fırkanın ilk toplantısı yapıldı. Adnan Bey toplantının kısa süreceğini ve hemen faaliyete başlayacaklarını söylüyordu. İlçelere gidilecek, cumhuriyete sadık, liberal ve laik savaşçılar aranacaktı. Masrafın Ankara'dan gönderileceği söylenmişti. Adnan Bey fırkacı arkadaşlarına bunu bir müjde gibi vermek istemiyordu. Ama parasız hiçbir şey yapılmayacağını da biliyordu. Serbest fırkanın kimseye yük olmayacağını söyleyerek kurucuları özendirmeyi düşündü. Masraflarımız için Ankara yardımcı olacak. Gazi Hazretleri Ali Fethi Bey'e söz vermişler. Gerilerden bir ses yükseldi. Olmayacak işin peşindesin Çakır Beylim. Sesin sahibi oturduğu yerden kalktı. Devam etmesi için artık sebep kalmamış gibi salonu terk edip aşağı indi. Çakır Beyli'nin hatrını saymış, ayıp olmasın diye davetine uyup dinlemeye gelmişti. Serbest fırkayı kurmaya gelenler aşağıdaydı. Nazilli'den, yatağından, Söke'den, Germencik'ten, Çin'den gelenler kahvehanenin tentesine sığınmış gölgeleniyorlardı. Ağustos sıcağında dayanmak mümkün değildi. Kahvehane çardağın önüne iri bir küp yerleştirilmiş, yanına 1-2 bakır tas konmuştu. Salkımlar henüz koruktular. Su içenler bakır tasların yanındaki tepsiye birkaç kuruş bırakıyorlardı. Küpün üzeri açıktı. Rüzgarla havalanan tozlar gelip küpün üzerine çörekleniyordu. Yaşlı kadın elinden tuttuğu toruna bir tas su içirdi. Sonra bayram için aldığı tülbendini heybesinden çıkarıp su küpünün üzerine örttü. Şaşkın bakışlarla kendisini seyredenlere işin gerçeğini söyledi. Bu çorbada benim de tozum olsun. Adnan Bey toplantı salonundan çıktı. Şehir kulübüne doğru yürüdü. Yolun ucunda dikkat çeken kalabalık vardı. Oraya yöneldi. Biraz evvel olmayacak işlerin peşindesin diyen kadın konuşuyordu. Kalabalığa yaklaştı. Dinleyenler ikiye ayrılıp Adnan Bey'e yol açtılar. Kadın bütün ciddiyetiyle devletçi politikaların memleketin tek kurtuluş yolu olduğunu anlatıyordu. 3-5 zenginin keyfi için devletin peşkeş çekilmesine liberal iktisat denemez diyordu. Sanki topçu Fuat kürsüye kurulmuş ve bir iktisat ahlakının disiplinini anlatır gibiydi. Hitap ettiklerinin hepsi incir işçileri, inşaat ameleleriydi. Çoğunu şura toplantılarından, rençber meclislerinden tanıyordu. Çakır Beyli ile göz göze geldiler. Artık hatır için değil, haklı olduğuna inandığı şeyler için sorumluluk aldığını göstermek istedi. Çakır Beyli'nin gözlerinin içine bakarak sesini yükseltti. İtibarınız ve hizmetiniz servete değil, millete olsun efendiler. Adnan Bey konuşmanın sonuna kadar istifini bozmadı. Amelelerin, rençperlerin arasından kürsüye yaklaştı. Hatip'in inişine kadar bekledi, sonra mendilini çıkarıp uzattı. Kurulanınız, çok terlediniz. Çevre şaşkınlık içindeydi. Adnan Bey daha yüksek sesli kafasındakini ortaya koydu. Gel serbest fırkayı çineden sen kur Müyesser Hanım. Benim siyasette mezhebim sizinkinden çok farklı. Adnan Bey kararlılığını sürdürdü. Beni senin mezhebin değil vatanperverliğin büyülüyor. Birlikte çardağa yürüdüler. Salkımların altında bir küçük masanın iki yanına iki sandalye konuldu. Kırmızı, beyaz, mavi, küçük karelerin desenleştirdiği bir temiz örtü yayıp üzerine kül tablası bıraktılar. Adnan Bey cebinden sigarasını çıkarttı. Müyesser içmiyordu. Adnan Bey de içmedi. Müyesser'in Çin'de, Aydın'da, İzmir'de ne kadar önemli biri olduğunu biliyordu. Ama derinliğini ölçmek fırsatı olmamıştı. Heyecanlı ve hevesli biri gibi görüp biraz kendi mezhebinde eğitmek merakına kapıldı. Adnan Bey serbest fırkanın liberal oluşunun memlekete zararı olmayacağını uzun uzun anlatmaya çalıştı. Kullandığı mantık, verdiği örnekler, getirdiği tekliflerin hepsinde tutarlı ve inandırıcı bir siyaset disiplini hakimdi. Bu kadar akıcı ve inandırıcı bir lisan karşısında muhatabının etkilenmemesi düşünülemezdi. Müyesser anlatılanları dikkat ve ciddiyet içinde dinliyordu. Yüz hatlarından, bakışlarından, nefes alışından hangi tesirlere kapıldığını anlamak imkansızdı. Adnan Bey'in konuşmasını tamamladığına kani olunca masadaki sigara paketine uzattı ve çakmağı yaktı. Artık karşısındaki Çakır Bey'le değil, herkesin saygı duyduğu serbest fırka Aydın reisi Adnan Bey'di. Değerli reisim, şimdi bir sigara yakın. Adnan Bey sigarasını yakarken Müyesser gözlerini Çakır Beyli'nin gözlerine dikti. Neler olup bittiğini orada gizlenmiş duygulardan çıkarmak istedi. Adnan Bey'in gözleri tecrübeliydi. Bir iki yumuşak üslup içinde gevşemeye hiç niyeti yoktu.